Merhaba, ben Mesut Çevik. Yanımda Microsoft Student Partner programından Burak Köse var. Kendisiyle beraber programlama derslerimize devam edeceğiz. Ne yapmıştık Burak en son?
En son Sezgin arkadaşımızla beraber bir kek tarifi uygulaması geliştirmeye başlamıştık. Bugün de sayfa navigasyonlarını kullanarak bir ana menü tasarlayacağız önce. Sonra o ana menüden daha önce tasarladığımız sayfaya geçişi nasıl sağlandığını göreceğiz.
Evet, yani birkaç tane sayfa arası nasıl kontrol sağlıyoruz? Bir sayfa tasarladık, o ana sayfa değildi, nasıl diğerini ana sayfa haline getiririz de program çalıştığında ilk başta o açılır. Bunları göreceğiz arkadaşlar. Başlayalım istersen Burak.
Başlayalım,
yavaş yavaş.
Tabii ki. Daha önceden geliştirmiş olduğumuz sayfayı bir önce açalım. Sezgin'in geliştirdiği sayfa aslında buna benzer bir sayfa.
Evet.
Bir anne keki tarifi yer alıyor aslında. Biz öncelikle bu dersimizde yeni bir tane sayfa nasıl eklenir projeye onu göreceğiz. Ardından eklediğimiz sayfanın içeriğini baştan tasarlayacağız. Oraya bir menü tasarlayacağız. Ondan sonra da menüde bir atıyorum kek tarifleri butonuna tıklandığında veya anne keki butonuna tıklandığında bu sayfaya navigasyon sağlayacağız ve bu sayfaya geçiş sağlayacağız aslında.
Evet, yani aslında program %100 bitmiş olmayacak tabii ki. Daha büyük bir süreç var ama en azından sayfa yönetimi konusunda bir fikrimiz olacak. Başlayalım istersen Burak. Yeni sayfamızı ekleyelim.
Şimdi öncelikle projeye sağ tıklıyorum. Burada Add'den New Item'a basıyorum. Şimdi burada Blank Page diye bir tane seçenek var aslında. Boş bir sayfa anlamına geliyor bu. Bu sayfaya bir isim vermemiz lazım.
Ne diyelim? Ana menü diyebiliriz aslında buna da.
Ana menü.
Evet.
Diyelim. Visual Studio bizim için otomatik olarak boş bir tane sayfa oluşturdu zaten. Hem design tarafında hem kod tarafında da gördüğünüz gibi herhangi bir kod yok bizim tarafımızdan yazılmış. Şöyle yapalım. Bu sayfaya bir öncelikle bir arka plan rengi belirleyelim.
Evet.
Hemen şuradan grid'in üstüne geliyorum ya da şu şekilde şuradan da seçebilirim. Şöyle yapalım. Grid'e tıklıyorum. Sağ alttaki özellikler penceresinden Solid Color Brush yani tek ana renk butonuna tıkladığımda benim için bir palet açılıyor aslında. Ben burada mouse'umu gezdirerek design tarafında da görebildiğim gibi bu grid'in arka plan rengini istediğim gibi değiştirebilirim. Biz şimdilik siyah yapalım bunu. Şöyle hafif siyah olsun, biraz açık olsun, grimse. Şimdi sayfamızda aslında düşündüğümüzde bir tane ana menü olacak.
Evet.
Ana menü için ana menüde birkaç tane buton olacak. Bu butonları tasarlayabilmemiz için bizim bir container'a ihtiyacımız var. Yani container dediğimiz şey nedir? Bu atıyorum grid olur. Stack panel olur. Daha önceki derslerimizde anlattığımız gibi işte stack panelde alt alta veya yan yana diziliyordu itemlar. Ya da gridde işte böyle bir ızgara yapısı kullanılarak konumlandırılabiliyordu vesaire. Biz burada stack panel kullanabiliriz. Ben en dıştaki en geniş gridimin içerisine, şu arka planını değiştirdiğim gridin içerisine bir tane stack panel açıyorum. Şimdi bu stack panel varsayılan olarak içine aldığı itemları yani nesneleri alt alta sıralayacak benim yerime. Ben buraya bir tane buton ekleyeyim. Hemen içine şöyle buton yazayım, kapatayım. Şu an dizayn tarafında pek bir şey görünmüyor. Çünkü henüz butonun içerisinde bir şey yazmadık aslında. Butonun content özelliğine ben anne keki diye bir şey yazdım.
Evet.
Şimdi bu buton aslında şurada gördüğünüz sol üst köşeye yaslanmış durumda. Bunun nedeni benim en dıştaki gridim içine ne alırsa en sol ve en üst köşeden başlatacak bütün itemları.
Standart olarak giriş hali bu şekilde.
Evet. Biz şimdi bu stack paneli aslında konumlandıracağız birazdan. Fakat bu butonun biraz daha görünebilir olması için ben foreground özelliğini seçiyorum buradan ve paletten beyazı seçiyorum. Beyaza şöyle sürükledim mouse'umu ve butonun üzerindeki yazı rengi aslında beyaz oldu.
Kod yazarak da yapabiliyoruz arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde söylediğimiz gibi ayarlar menüsünden kolayca seçerek de yapabiliyoruz bunu. Renk kodları da bu arada web'de kullandığımız renk kodlarıyla aynı. Orada bir kolaylık sağlanmış.
Normal Universal Windows uygulamalarında butonların arka plan rengi %20 mat oranında gelir. Yani bu design, yani tasarım guideline'larında bu şekilde anlatılır. Zaten siz de butonun buradaki properties'den background'a bastığınız zaman alfa kanalının 20 olduğunu görüyorsunuz. Şimdi bunu 100 yaparsak butonun bütün arka planı aslında görünüyor olacak. Fakat burada siyah olduğu için tabii ki görünmüyor. Ben bunu kırmızıya çekersem şu şekilde değiştiğini görebileceksiniz.
Evet, butona bir arka renk vermiş olduk.
Aynen öyle. Buraya tabii isterseniz hani imaj da verebilirsiniz. Şuradaki tile brush butonuna basarsanız bunun arkasına atıyorum şu şekilde butonun arkasına hani imaj da verebilirsiniz. Ama biz burada tek renk kullanacağız bu demomuzda. Şimdi arka planı kırmızı ve yazı rengi de beyaz olan bir tane butonum var. Üstünde de Unlock 2 yazıyor. Bunun altına ben bir tane daha buton ekliyorum. Şöyle hemen altına kod tarafından ekleyelim bunu da. Content çıkış diyelim. Ekledim, kapattım. Şimdi aynı özellikleri bunun için de yapmam gerekecek.
Evet.
Sayfa tasarımlarında bir yenileme yapmak aslında yani kod tekrarı yapmak kötü bir şey. Bu bütün programcıların aslında şey yaptığı bir şey. Hani kaçındığı bir şey. Aynı kodu tekrar yazmayalım. Çünkü hem vakit kaybı oluyor. Hem işte bir tarafı değiştirdiğinizde öbür tarafı da değiştirmeniz gerekiyor. Bunun için o sayfada kullanılacak kaynakları belirleyebildiğimiz aslında güzel yerler var XAML'da. Ne gibi? Mesela page.resources. Page.resources bu benim yazdığım sayfanın içinde kullanılacak olan stabil şeyleri belirlediğim yer anlamına geliyor aslında. Yani ben şunu diyebilirim burada. Ben hangi butonu eklersem ekleyeyim bunun arka planı siyah olacak ve üzerindeki yazı da beyaz renkli olacak. Bunu bir kere tanımladığım zaman bir dahakine işte Unlock 2 butonuna yaptığım gibi altındaki çıkış butonuna da yapmama gerek kalmayacak. Bunun için hemen şuraya bir tane style açıyorum. Bu dediğim özellikleri style'larla veriyoruz aslında. Ve her style'ın bir target type denilen bir nesne almak zorunda. Nesne türü olmak zorunda
evet, bu
aslında.
Bu style'ın bir butona ait olduğunu belirtmiş oldun sen şimdi.
Evet. Burada yazdığım kod aslında şu demek. Benim bütün butonlarım buradaki target type'ı kullanacak. Ben buna bir isim de verebilirim. İleride spesifik bir nesnede de kullanmak istiyorsam eğer isim de verebilirim. Hatta verelim. Genel buton tasarımı. Şimdi bu style'ın içerisindeki özellikleri de belirtmem gerekiyor. Yani yazı rengi beyaz olacak ve arka plan rengi simsiyah olacak. Bunun içinde setter denilen bir tane özellik var XAML'da. Buradan property'sini atıyorum foreground yani yazı rengi. Value'sunu da yani değerini de white olarak işaretliyorum.
Biraz evvel web kodu kullanmıştık. Şimdi bir İngilizce renk kodu yazarak da bunu halledebiliyoruz.
Burada aslında value yerine yani Visual Studio tarafından belli başlı daha önceden tanımlanmış renkler var. Bir sürü renk var hatta şu şekilde görebilirsiniz. Bu renklerden birini de seçebilirsiniz. İngilizce ya da direkt yazarak. Hex kodu da kullanabilirsiniz evet. Burada. Biz white demiştik. Şöyle kapatalım. Bir de ne demiştik? Arka plan rengi siyah olacak. Tamam.
Aslında burada kırmızı yazının arka plan rengi. İstersen kırmızı diyelim.
Tamam. Kırmızı yapalım. Şöyle red diyelim.
Evet.
Evet. Hatta isterseniz yazının boyutunu da büyütebiliriz.
Her şeyi ayarlayabiliyoruz herhalde. Yazının tabii butonla ki. İlgili yapabildiğimiz her değişikliği her buradan belirleyebiliyoruz.
Aynen öyle. Bunu da 25 yapalım. Font size'ı yazının büyüklüğüne ait olan özellik.
Zaten setter property yazdığında sana neleri değiştirebileceğini orada listeliyor. Evet.
Bir üst katmanda yani style katmanında şurada buton yazdığım için zaten onun hangi property'lere sahip olduğunu biliyor aslında. O nedenle benim işimi çok daha kolaylaştırıyor.
Evet, bizim hatırlamamıza gerek kalmıyor tek tek.
Yok. Şimdi ben bir style oluşturdum. Bunu nasıl kullanacağım? Butonun style özelliğine geliyorum. Ve şöyle static resource diye bir şey yazıyorum. Şimdi style özelliği görsel olarak ekrana basılabilen bütün nesnelerde mevcut. Yani benim şurada, şuraya yazabildiğim her şeyin aslında style'ı var. Bu ona o anlama geliyor. Static resource'da benim bu sayfa içerisinde ya da uygulamanın genelinde tanımladığım kaynakları kullanabildiğim bir yer aslında. Bu resource'lar yani kaynak kullanımına ileriki derslerde de değinebiliriz. Uygulamanın bütünü açısından çok önem kapsayan şeyler ve aslında bu tarz bir kullanım en doğru olan kullanım olduğunu söyleyebilirim.
Programın daha az yer kaplaması, bellekte daha rahat çalışabilmesi adına olabildiğince koddan kısmak her zaman kar sağlıyor.
Aynen öyle. Aynı şeyi Bakın ben buradaki alttaki buton için de yaptım ve bu buton kodunun içerisine herhangi bir kod yazmadım ben. Yani işte arkası kırmızı olsun evet. vesaire yazmadım. Direkt style'ı verdim, o direkt okudu. Şimdi tasarıma bir baktığımızda burada bir bozukluk var.
Evet, butonların boyutları zaten evet. birbirlerinden farklı.
Butonların boyutları birbirinden farklı. O nedenle ben setter'a bir tane daha özellik yazıyorum. Diyorum ki genişlik. Bütün butonların genişliği 200 olacak. Dediğimde bütün butonların genişliği 200
evet,
oluyor.
Evet, tek tek uğraşmak zorunda kalmadın. Çok Yok. Büyük zaman kazandırdı.
Aynen öyle. Hatta ben o yani bu style'ı kullanan bütün butonlar arasına boşluk da verdirebilirim. Bunu da margin özelliğiyle halledebilirim. Margin dedim. 0-10 diyelim. Yukarıdan okudu. 0-0. Şimdi marginde aslında 4 tane değer alabiliyor virgülle ayrılan. Soldan başlıyor. Sol, yukarı, sağ, aşağı olarak şu şekilde ayırabiliyoruz. Soldan ben 0 piksel dedim. Yukarıdan da 0 olsun, sağdan da 0 olsun, aşağıdan 10 olsun.
Evet, saat yönünde dönüyor soldan başlayarak. Evet. O şekilde de akılda tutabilir arkadaşlarımız.
Butonlarımın arasını açtım. Hepsi aşağıdan marginli olacak şekilde. Şimdi bu butonlar aslında yine ekranın sol üstünde duruyor.
Evet, hala da yerlerini ayarlamadık.
Ayarlamadık. Benim isteğim bu buton, yani butonlar aslında butonların olduğu konteyner olan stack panel. Ekranın sürekli ortasında kalsın. Ekran çözünürlüğüm ne olursa olsun ekranın sürekli ortasında kalsın istiyorum ben. Bu nedenle buradaki document outline'dan yani soldaki nesneleri görebildiğim pencereden stack paneli seçiyorum. Ve sağdaki properties penceresinden horizontal alignment yani yatay hizalama ve dikey hizalama vertical alignment'ı center olarak işaretledim. Şöyle tasarıma bir bakalım. Şöyle ben biraz küçülteyim buradan.
Aslında Office Word'de bir şey yazarken kullandığımız her türlü seçenek burada var aynen. ve aynı mantıkla çalışıyor.
Aynen öyle. Bakın gördüğünüz gibi benim iki butonum da aslında ortada. Şimdi ben buradan bunları çözünürlüğünü de değiştirsem bunlar hep ortada kalacak. Benim için değişen bir şey yok. Çünkü ben kodumu ona göre yazdım aslında. Anne keki ve çıkış diye iki tane butonumuz var. Çıkışa basıldığında uygulamayı kapatabiliriz. Fakat bu Microsoft'un önermediği bir şey. Eğer siz kendi uygulamanız içerisinden uygulamayı kapat kodunu yazdığınızda bu uygulamanın markete geçme süresi biraz uzayabiliyor. Bazen de geçirmeyebiliyorlar. Bunun nedeni tamamen Windows'un tasarım guideline'larına aykırı olması bu davranışın. O nedenle çıkışı şimdilik vazgeçelim. Çıkışı yazmamıza gerek yok.
Hakkında diyelim oraya. Hani bizden ilgili bilgi evet. alsınlar.
Aynen öyle.
Programı kim geliştirdi? Mesut Çevik'in önderliğindeki bir geliştirme ekibi yazabiliriz mesela.
Evet, yani büyük bir geliştirme ekibi.
Hakkı yiyen şekilde.
Hakkında kalsın. Şimdi biz anne keki butonuna basıldığında diğer sayfamızı navige ettirmek istiyoruz. Daha önceki derslerde de söylediğimiz gibi bir butona ait bir şeyi kullanmak yani bir aksiyon almak istiyorsak aslında buna bir event tanımlamamız lazım. Bu eventlere de şuradaki sağ alttaki şimşek butonundan erişebiliyorduk. Butona tıklandığında çalışmasını istediğim kodların eventi için ben click eventini kullanabilirim en üstte zaten. Buraya shift tıklıyorum. Benim için ana menü XAML sayfasının XAML CS tarafına bir kod oluşturuyor aslında. Şöyle buton alttan tıra click diye kendine bir isim vermiş. Bizim şu metod içerisinde yazdığımız bütün kodlar aslında buton tıklandığında çalışacak. Biz ne olmasını istiyoruz? Bir sayfadan diğer sayfaya navige olacak.
Evet. Diğer sayfanın görünür kılınmasını istiyoruz.
Aynen öyle. Şimdi bu işlemi yapmamız için aslında bir tane class'ı tanımamız gerekiyor. Frame diye. Bu frame sizin ekranda gördüğünüz, uygulamanın ekranında gördüğünüz bir çerçeve aslında. Görünmez bir çerçeve. Siz hangi XAML'ı yüklerseniz o çerçevenin içerisinde o XAML kodları basılıyor. Ve bu otomatik olarak render ediliyor. Yani çiziliyor ekrana. Bilgisayarın işte işlemcisiyle, grafik şeyiyle, bilmem nesiyle vesaire. Frame'in altında navigate diye bir tane metot var. Bu navigate metodu içerisinde bir tane type alıyor. Ve bu type da aslında benim gitmek istediğim sayfanın type'ı. Ben main page sayfasına yönlendirmek istiyorum. Çünkü bu sayfanın içerisinde benim annenin keki tarifim evet. var. Bunu nasıl type olarak yazabilirim? Şimdi C Sharp'ta type of diye bir tane keyword var. Yani bir tane tanım var aslında. Şöyle yazalım. Type of dediğimde zaten keyword olarak benim karşıma geliyor. Parantezimi açıyorum. Buraya içine main page yazıyorum. Noktalı virgülümü koyuyorum. Şu kod benim bir sayfadan diğer sayfaya navige olmamı sağlayan kod aslında. Buradaki frame şuradaki page'in içerisinden geliyor. Yani base class dediğimiz bir üst sınıftaki sınıftan türüyor. Şöyle içerisine gittiğimizde bakın burada zaten şunları da birazdan kullanacağız zaten. Onları da anlatırız. Şöyle frame'e gidelim. İşte go back var. Geri dönmek için.
Evet.
Go forward var. Zaten hani siz bir sayfadan diğerine navige olduğunuzda o böyle bir sıra halinde gidiyor aslında. Pop push mantığıyla gidiyor. İşte al ver, al ver, üste gel, alta gel vesaire. Siz navige olduğunuzda o frame'in üstüne bir tane daha sayfa ekleniyor. Başka bir yere gittiğinizde bir tane daha ekleniyor.
Ama arkadakiler duruyor aslında.
Duruyor.
İleri evet. getirip götürebiliyoruz.
Aynen öyle. Go back dediğinizde de işte bir önceki sayfa ekleniyor vesaire vesaire. Bu şekilde bir sıralı bir mantık var. Şimdi kodumuzu yazdık. Aslında şu an programımız hazır. Fakat biz bu uygulamanın hangi sayfadan başlayacağını belirtmedik.
Evet doğru. Şu anda
çalıştırıyorum mesela.
Anne keki direkt karşımıza gelecek büyük ihtimalle.
Aynen öyle. Anne keki sayfasının adını da aslında main page yerine böyle bir
değil mi? Kek diye yazabiliriz.
Kek page falan evet. yapabilirdik yani. Uygulamamızı çalıştırdık. Bir önceki derste yaptığımız anne keki ekranı geldi aslında karşımıza. Şimdi hemen çok kısa olarak bir de şeyi de gösterelim. Uygulamanın başlayacağı sayfayı nereden değiştiriyoruz?
Evet, önemli bir konu bu da. Çünkü ilk başta yaptığımız sayfadan sonra vazgeçebiliriz.
Aynen. AppXAML'ın altında AppXAML CS diye bir tane dosyamız var. Bu dosyada şöyle aşağılarda onLaunch'un altında olması lazım. Evet, burada. Şurada zaten hani İngilizce olarak bunların da açıklamaları mevcut. Siz bir proje oluşturduğunuzda bu dosya oluşturulurken otomatik olarak zaten bunlar yazılıyor. Fakat açıklayalım. Buradaki root frame aslında uygulamanın yani Windows'un sizin uygulamanız için ayırdığı böyle bir çerçeve. Bu çerçeveyi de siz kodunuzun içerisinde kullanabiliyorsunuz. Bunun da yani burada root frame ile aslında bizim kullandığımız frame aynı frame. Değişen hiçbir şey yok evet. aslında. Burada navigate demiş, type of main page demiş. Tıpkı bizim daha önceden yazdığımız kod gibi aslında uygulama ilk açıldığında main page'e git diyor bizim.
Evet, görünmeyen frame var onun içine main page çiziyor.
Aynen öyle. Biz bunun içerisine ana menü yazıyoruz. Ve artık uygulamaya çalıştırdığımızda zaten bizim az önce oluşturduğumuz ana menü sayfasına girecek.
Evet, geldi.
Geldi. Şimdi şunu merak eden arkadaşlar olabilir. Şuradaki e arguments ne anlama geliyor diye. Navigate metodunun İkinci parametresi, yani şu virgülden sonraki olan kısım aslında bir sayfadan diğer sayfaya benim gönderebileceğim, yani göndermek istediğim nesneleri ifade ediyor. Yani ben mesela şunu yapabilirim. Bir tane menüm var. Ben bir şeye tıkladım, bire tıkladım mesela. Ben diğer sayfada o biri kullanmak istiyorum. O birle bir şeyler yapacağım. Bire tıkladığımda buraya bir yazarsam diğer sayfanın İlk çalıştığı metotta ben o biri yakalayabilirim. Onu da gösterelim hatta hazır yeri gelmişken.
Evet.
Şurada dedik ki main page'e gideceksin. Gideceksin ama boş gideceksin. Hani bir şey göndermek istemiyorum.
Yanına ne götüreceksin?
Ne götüreceksin? Hemen şöyle virgülü koyduğumda zaten IntelliSense benim için bu ikinci parametre parametre alıyor diyor. Object türünden bir parametre alıyor diyor. Object türünden olduğu için ben buraya istediğim her şeyi yazabilirim aslında.
Aslında web sitesi tasarlayan arkadaşlar bunu şöyle görebilirler. Bazen adres satırında birden fazla bilgi görüyoruz bir sonraki evet. sayfaya taşınan.
Evet.
Çok benzer bir yapı. Aynı yapı neredeyse. Aynı adres satırından nasıl bilgi taşıyoruz? Bu da iç tarafta sayfanın yanına eklenecek satırları bir sonraki sayfaya aktarabiliyor. Çok kullanışlı bir yapı. Aslında hani bellekle tutmak yerine bu şekilde session'lar oluşturmak yerine bunu bu şekilde aynen. aktarmak çok daha pratik.
Şimdi ben bunun içerisine bir tane string yazdım. Bir tane yazı yazdım. Bu yazıda anne keki tarifine tıkladım yazıyor. Ben bu yazıyı o sayfaya gelindiğinde yakalayayım. Sonra ekrana bastırayım. Ondan sonra kullanıcı ne istiyorsa yapsın. Hem mi, yakalamayı doğru görelim, hem tekrardan bir ekran nasıl mesaj veriliyor onu hatırlamış evet oluruz. Şimdi burada az önce frame şeyinden bahsederken, frame'in içindeki şeylerden bahsederken on navigate to 2 diye bir tane bir şey göstermiştim. Çok kısa da olsa. Şöyle main page XAML CS'in içerisine gelelim. Şimdi bu sayfa ilk çalıştığında önce yapıcı metot dediğimiz constructor'a düşecek. Bu, yani kod aslında şuradaki yerden okunmaya başlayacak. Ardından şöyle bir şey yazıyorum ben. Şimdi bu yazdığım şey ne anlama geliyor? Şuradaki işaretlediğim yer bu sayfaya navige olunduğunda çalışacak olan kodları ifade ediyor. Önce constructor içindeki kodlar çalışacak. Ardından buradaki kodlar çalışacak. Ve şurada görebildiğiniz gibi Navigation Event Arcs türünden bir tane E var burada. Bu E'nin içerisinde parametre diye bir şey var. Bu parametre sınıfı, bu aslında bir property sınıf değil. Parametre property'si benim diğer taraftan gönderdiğim object türünden olan parametreyi bu sayfada kullanmama izin veriyor aslında. Şimdi ben string gönderdiğimi biliyorum. O nedenle string mesaj diyeyim şuraya. Şöyle boş bir değer verelim yüklemek için. Ardından da mesaj eşittir e nokta parametre to string dedim. Şimdi bu kod aslında sağlıklı bir kod değil. Yani patlaması büyük bir kod.
Olası.
Olasılık çok yüksek. Neden? Ben şimdi bir önceki sayfadan string gönderdiğimi bilmeseydim eğer, şuradaki toString metodu patlamaya sebep olabilirdi.
Evet, boş gelecekti çünkü.
Boş gelecekti, aynen. Hiçbir şey göndermediğimde de mesela patlayabilir. Evet. Çünkü bu da boş gelecek. O yüzden bu tarz bir kullanım yapmayın. Yani string gönderdiğinizi biliyorsanız böyle bir şey yapın. Bilmiyorsanız yapmayın. Ben burada mesajımı aldım. Yapmam gereken şey ekrana bastırmak olacak. Bu adımlardan sonra artık şuradaki değişkenin içerisinde anne keki tarifine tıkladım
evet, yazacak. Bir text gelmiş olacak içine. Değişkeni o texte atamış olacağız.
Aynen öyle. Şimdi ilk dersimizde gösterdiğimiz gibi ekrana mesaj verdirmek için message dialog diye bir sınıfımız vardı bizim. Onu hemen yazalım.
Hazır bir araç bu arkadaşlar. Daha önce görmüştük. Bir daha pencereler çizmek, tasarım yapmak falan zorunda kalmıyorsunuz. Sizin için Windows bunu kendisi hallediyor.
Aynen öyle. Şimdi message dialog türünden bir tane MSG diye bir nesne oluşturdum ben. Bunu da şöyle ekrana basacağım. Şimdi şunun altı neden yeşil çizili diye soran olabilir. Windows içerisinde siz ekrana bir mesaj bastırdığınızda o mesaj kapanmadan arka tarafta işlem yapmanız yasak aslında. Yani bu asenkron çalışması gereken bir şey. O ekrana çıkan şey kapanmadan sizin arayüzünüzde herhangi bir işlem yapamazsınız demek. Bu nedenle burada bana diyor ki bu metot, yani show async metot, ekrana mesaj vermeyi sağlayan metot, asenkron çalışan bir metot, bir şeyleri engelleyebilir.
Evet, bundan sonra yazacağın kodlara dikkat et.
Aynen. Sen bunu eğer şey yapacaksan, göstereceksen bunu beklemeye al. Beklemeye nasıl alacağım? Şurada protected'ın yanına async yazıyorum. Show async'in yanına da await yazıyorum. Şimdi bu kod, bu iki değişim bana şunu sağladı. Kodlar önce bu satırdan başlayacak. Sonra buraya gelecek. Mesajı alacak. Nesnemi oluşturacak. Ekrana basacak. Fakat bu işlem tamamlanmadan, yani ben o çıkan ekranda close'a basmadan, yani kapat düğmesine basmadan bir alt satıra geçmeyecek. Burada bir bekleme durumunu alacak aslında. Ekranımıza bastık. Bundan sonra yapmasını zaten istediğimiz herhangi bir işlem yok.
Evet, yok. Sadece oradan gelen mesajı aktarabildiğimizi gördük.
Aynen öyle. Bir çalıştıralım bakalım neler yapmışız. Şöyle şuraya tıklayarak adım adım ilerleyelim. Şuraya da bir tane breakpoint koyalım. İlk ekran olarak zaten bizim tasarladığımız ana menüyü seçmiştik.
Evet, doğru.
Hakkında butonunda basıyorum, herhangi bir şey olmuyor. Çünkü ona henüz bir kod yazmadık. Anne kekine bastığımda benim koyduğum breakpoint'e düştü. Şimdi buradan daha önceden bahsettiğim gibi önce constructor'ın yani yapıcı metodun içerisinden başlayacak kodları okunmaya. F10'la yavaş yavaş ilerliyorum. Bitti. Ardından bakın gördüğünüz gibi benim onNavigateTo metodumun içerisine geldi.
Evet.
Şimdi burada yine F10'la ilerliyorum. Mesaj oluşturdum bir tane. İçerisinde boş bir string var. Sonra yine F10 dedim. Mesajımın içerisinde anne keki tarifine tıkladım diye bir yazı geldi. Ben bu sayfanın kodu içerisinde anne keki tarifine tıkladım diye bir şey yazmadım. Bu tamamen bir önceki sayfadan gelen parametreden oluşturulmuş bir yazı.
Evet, aslında buradan da görebilirler zaten. Bu sayfanın aynen kodlarında herhangi bir şekilde o kelime yok.
Ardından yine F10'luyorum. Nesnemi oluşturdum. Sonra ekrana basacağım. Bir kere daha bastım. Şöyle bir şey geldi benim.
Evet, bir mesaj geldi ekrana.
Aynen. Bakın ben arka tarafa tıkladığımda
benim hiçbir şekilde tepki vermiyor.
Tepki vermiyor ve kızıyor bana yani. Hani
evet, gitme
ses
arkaya
veriyor. Ben close'a bastığım an tekrardan kaldığı yerden devam etmek için Visual Studio'ya attı beni. Devam ediyorum. Zaten bundan sonra çalışmasını istediğim başka bir kod yok. Navigasyon için
geldim, bir de geri gitmem lazım değil mi?
Bir de geri gitmem lazım. Nasıl geri gideceğim acaba? Buraya da bir buton koyalım o zaman.
Evet. Buraya da bir geri butonu koymamız lazım ki ana menüye geri dönelim.
Aynen. Normalde aslında hani en doğrusu özellikle Windows 10 için Windows 10 uygulamalarında en sol üstte böyle o title bar'ın en üstteki pencere çubuğunun orada en sol tarafında bir tane back butonu olur. Onu isterseniz hani gösterebiliyorsunuz. Fakat o biraz daha şeye kaçıyor. Yani çok profesyonel tarafa kaçıyor. Şu an için biz sadece frame'in go back şeyini gösterelim.
Evet.
İlerleyen derslerde de onlara girişebiliriz aslında. Şöyle main page'e geldim. Şurada paylaş butonum vardı benim. Şu. Ben bunun yanına bir tane daha buton açayım. İçerisine de geri dön. Tülay geri dön yazayım.
Yaz, aynen. Tülay geri dön desin.
Tülay geri dön.
Evet.
Tamam. Butonumu kapattım.
Şimdi kek tarifini almak isteyenler genelde bayan olabilecektir ve Tülay isimli kişiler çoğunlukta olabileceği için biz böyle bir tahminde bulunduk. Siz de kendi tahminlerinizde. Şaka bir yana tabii ki bizimki espri. Bu arada biraz evvel söylemiştik ya, navigasyon kısmında işte ileri geri aşağı yukarı sayfalar diziliyor diye. İşte burada çok ufak bir kodla sadece geri dön yazarak bir önceki sayfaya geri dönülmesini sağlayabiliyorsunuz. Burada geri dön dediğinizde bir önceki sayfaya geri dönülebilmesinin tek sebebi de Windows'un hangi sıralamada bu sayfaların geldiğini aslında bir yerde tutuyor olması kendi kafasında.
Aynen öyle. Ben butonumu yerleştirdim. Sayfayı daha önceden 3'e bölmüştüm.
Evet.
Yatay olarak. En alta şuraya sabitledim bunu ve birazcık da margin verdim sol taraftan ki ekranın en soluna yapışmasın diye. Bunun yine aynı şekilde üzerine geliyorum. Şimşek bölümünden yine klikle çift tıklıyorum. Benim için yeni bir tane metot oluşturuyor XAML.cs tarafına. Bunun içerisinde de frame'i kullanabilirim. Go back diyorum. Şimdi bu çok basit bir kod. Geri atacak belli.
Evet.
Fakat şöyle bir püf noktası var. Sizin eğer yani ilk açtığımız sayfa olarak düşünelim. Ana menü sayfası. Ana menüde herhangi bir yerde ben bunu çağırırsam geri gidilecek bir sayfa olmadığı için hata verecek.
Evet, doğru.
Bunun kontrolünü de şu şekilde sağlayabilirsiniz. Bir tane if açarım. Frame.canGoBack.
Eğer geri gidebiliyorsan geri git.
Aynen
tarzında
öyle
bir şey yazmış olduk İngilizce.
Çok basit bir kod.
Evet.
Çok basit bir kod. Geri gidebiliyorsan beni geri at ki patlamayalım.
Evet.
Geri gidemiyorsak ne yapalım o zaman?
Baştan bu tip hata kodlarını, hata aslında kontrollerini eklemeniz programın genel sağlığı açısından çok çok önemli. Çünkü sizin hiç ummadığınız bir yerde kullanıcılar hiç beklenmedik hamleler yapabiliyorlar.
Evet.
Ve programın çökmesiyle karşılaşılıyor burada da. Tabii ki ilk yayınladığınız programda iki kere göçtükten sonra bir daha üçüncüye insanlar kaldırıyor onu. Kullanmak için de kalmıyor. Evet.
Yani ilk izlenim çok önemli. İlk uygulamanız bile olsa aslında biraz bir şeyleri özenli yapmak zorundasınız.
Evet, doğru.
Şimdi kodu bir tekrar çalıştıralım. Çalıştı.
Ve ana menümüz geldi.
Geldi. Anne kekine tıkladım.
Mesajımız geldi.
Mesaj geldi. Şurada benim istediğim buton var. Onun üstüne tıkladım. Geri geldi.
Geri geldi. Ve bu kadar hızlı çalıştı. Hiçbir sıkıntı yok.
Yok.
Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar programımız Şu anda 500 bin dolar değere falan ulaşmış durumda şu anki.
Az abi 500 bin.
Değil mi yapabildiği yani, hamlelerle?
Milyon dolarlık yatırım alabilir bu uygulama.
Birkaç basit kodla iki farklı sayfayı birbiri arasında geçiş yapacak şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Menüler tasarlayabilirsiniz. Alt menüler, ayarlar menüleri tasarlayabilirsiniz. Şimdi biz bu dersimizde ne yaptık? Kek'e tıkladık ve kek menüsünü çağırdık ana menüyü tasarladıktan sonra. Size aslında bir ev ödevi olsun. Hakkında sayfasında siz tasarlayın, siz çağırın. Programın bundan sonraki bölümünde biz hazır bir hakkında sayfasıyla karşınızda olacağız. Umarım keyifli bir video olmuştur. Belli bir aşama kaydedebilmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.